Ayrım 9.
O zaman Brütör kendisinden umulmayan heyecanlı bir konuşma yaptı. Açık konuşalım. Bugün Fransa devrimin eşiğindedir. Halk cephesi bizi savaşa sürükleyebilir. Savaşı kazandığımızı kabul etsek bile aslında kaybeden yine biz olacağız. Tesadini öğretimine karşı olabilir. Ama bugün düşünmek zatürreye yakalanmış adamın nezleden korkmasına benziyor. Tesa komünist değildir. Dün gördüm onu. O da benim gibi düşünüyor. Yarın öbür gün halk cephesi iktidarı alacak. Yaylım ateşle durduramıyoruz. Hiç olmasa içeriden dinamitlemeliyiz. Tesa gibi 10 kişi olsa bu işi başarırız. Fransa'yı kurtarmak için bırakın Tesa'yı, Almanlarla bile işbirliği yaparım. Evet, bakın ne söylüyorum. Yarın desinler ki artık devrimi durdurmak imkansızdır. Hemen çağırın Hitler'i, işi halletsin derim. Derin bir sessizlik oldu. New York Markizi kekeleyerek, ne güzel konuşuyorsunuz Monsieur Brutal. Fakat çok kederli, feci bir şey bu. Şeker maşasını yere düşürmüştü. Bölüm 12. Tessa başarısını evdekilere yemek vakti anlatmak istiyordu. Önüne sıcacık, henüz buharı tüten bir yemek gelmişken politikadan söz etmek eskiden beri sevdiği bir alışkanlıktı. Durum gerçekten kritikti dedi. De Gaulle boyuna iftira ediyordu. Hep şu Stavisky olayı. Ha Lucien, aklımdayken söyleyeyim. Kazandığın başarıyla övünebilirsin. Kitabın kapış kapış gidiyor. Benim yüzümden tabii. Grand Mason her tanrının günü seçmenlerine gösteriyordu kitabı. İşte oğlunu tanıyın diyordu. Bobon, bu kadar lezzetli ördek yememiştim. Nereden aldın? Potier'de bir istakoz yedim. Amerikan tarzı pişirmişler. Nefis bir şeydi. Ne diyordum? Komünistler de ondan aşağı kalmıyorlardı. Makinenin tüfek ateşine tuttular beni. Hürriyet, barış. Gürültülü bir demagoji sahnesi yani. Sonuç ne oldu? İlk seçimde kesin çoğunluğu kimse alamadı. Yorgunluktan bitkin düştüm ben. Ya başımın ağrısı? Dönis, neden solgunsun böyle? Potier'i görmelisin sen de. Gelmeliydin benimle. Çok güzel Roma kiliseleri var orada. San Radegond Kilisesi mesela. Komünistler adaylıktan çekilirse seçilme şansım %50 olacaktı. Bunu hesapladım. Ama her şeye rağmen yine Didier'e oy verecekleri söylentisi dolaşıyordu. Ne yapalım? Lucien'in dostları sevmiyorlar beni. Baktım çaresi yok. Halk cephesinin adayı olduğumu açıkladım. Hemen alkışladılar. Yumruklar havaya kalkıverdi. Hiç de sevmem bu jesti. Ama bu ördek gerçekten nefis. İlk engeli aştım. Komünistler beni desteklemek için karar aldılar. Ne var ki bu iş sağcıların hoşuna gitmedi. Başladılar tepinmeye. Bütün güçleriyle karşı duracaklar. Şanslarımız eşit olmuştu. Kızıl ile kara hikayesi. Ördeğin budunu zevkine vararak kemirebilmek için sustu. Lucien bu sessizlikten yararlanarak, önemi yok ki dedi. Faşist adayı nasıl olsa yenersin. Bugün ülkedeki hava... Bekle canım. Bundan sonra olanları 40 yıl düşünsen bulamazsın. Ne olsa beğenirsin. Beklenmedik bir şey. Bobon, biraz daha salata verir misin? Ya sen? Salata bile yemiyor musun? Tatsız bir iş şu rejim yapmak. Değişikliği bulamadın. Bak ne oldu. De Gaulle adaylıktan çekildi. Tek aday olarak ben kaldım. Milli birlik oldu sözün kısası. Lucien kendini tutamadı. Sen de kabul ettin öyle mi dedi. Ne şerefsizlik. Bunda şerefsiz bir taraf bulamıyorum. Sadece bütün partiler adaylığımın çevresinde birleştiler. Gurur duymalıyım böyle olduğu iş için. Milli birlik olunca şerefsizlik mi sayılacak yani? Senin kilitçi bozması adayım bile zart surt ediyordu. İkide bir de Fransa, Fransa. Başka söz çıkmıyordu ağzından. Yaşadığımız çağdan geri kalıyorsun oğlum. Bize yetişemiyorsun. Artık ne söylense boş. Sofranın tadı kaçmıştı. Tessa en yakınları tarafından bile anlaşılmadığını söylüyordu. Amélie dertli dertli içini çekiyor. Dönis onu zaten dinlemiyor, biraz atıştırıyor, daha çok kucağındaki kediyle oynuyordu. Bu işsiz güçsüz oğlan da yeni bir marifet hazırlıyordu ki herhalde. Kahvesini içer içmez Tessa. çalışmaya gidiyorum deyip odasına geçti. Aslında sofradaki herkes onun uyumaya gittiğini biliyordu. Çalışmak dediği şey buydu. Lucien deminki zamansız çıkışı yaptığına pişman oldu. Adamcağızdan tam tavına getirip 5.000 frank isteyecekken tutmuş kalbini kırmıştı. Janet'in çocuğunu aldırmak gerekiyordu. Babasından başka borç isteyebileceği kimsesi yoktu. Adama öfkelendirmenin sırası mıydı sanki? Lucien kısa bir an Janet'in bakışını gözünün önüne getirdi. Hiç beklemeden girdi babasının yanına. Bir insan buzlu suya kendini nasıl atarsa Lucien de öyle yaptı. Bana 5.000 frank gerekli, hem de çok gerekli dedi. Tessa susuyordu. Lucien yeni bir çaba gösterdi. Üzmek istemedim seni, bana kızmamalısın. Tessa divanda uzanmıştı. Yüzünde hala deminki öfkenin izlerini taşıyordu. Alnında ter birikmişti. Küçücük ve cansız bir ölünün solukluğuna bürünmüştü. Bu 5.000 frank niçin? Yeni bir kitap belası için mi dedi. Lucien cevap vermedi. Tessa ona baktı, kaçırdı bakışlarını sonra. Oğlu gibi bir insan her şeyi yapabilirdi. Tessa dayı da oğluna benziyordu. Ailede onun adının geçmesini kimse istemezdi. Bir veznedarın imzasını taklit ettiği için 4 yıla mahkum olmuştu. Hem bana ne dedi Tessa, al istediğini yap. Kalktı, çeki imzalayıp oğluna verdi. Lucien çıktı. Tessa yeniden uzandı. Sinirlerini yatıştırmak için uyumak istiyordu ama uyuyamadı. Kafasındaki tasaları onu uykuya bırakmamıştı. Bürtör'ün geldiği gece üzerine çöken tiksinme duygusu yine gelmişti. Lucien sanıyordu ki o, Bürtör'ün elinden bu sadakayı hiç acı çekmeden isteyerek filan kabul etmişti. Acı çekiyordu. Komünistlerle işbirliğine yanaştığı gün nasıl acı çektiyse şimdi de öyle acı çekiyordu. Komünistlerle ülkenin geleceğini konuşmak iğrenç buluyordu bunu. Hayatı nasıl iğrenç buluyorsa öyle. Mecliste bile diyelim ki hükümet güven oyu alacak, evet ya da hayır diyen birkaç kodamanın tutumuna bağlı değil mi her şey? Yargıçları göz önüne getirin bir de. Suçlunun kellesi gidecek mi, gitmeyecek mi? Bu bile aslında çok küçük ve basit sebeplere bağlı değil mi? Mesela önce Tessa'nın yapacağı savunmanın bir bakkal ya da bir bilmem ne olan jüri üyesini yumuşatmasına bağlı. Yoksa ne olacak? Sabahın 4'ünde uyandıracaklar ve ölüme götürecekler. Piyango denmez mi böylesine? Herkes hissediyor ki halk cephesi de başka bir namussuzluktur. Ve 1 yıl bile ayakta kalmayacak. Her şey kokuyor, çürüyor aslında. Her şey devriliyor. Ne yapsın yani? Bu gece Polet'e gidecek o. Fakat Polet de ölecek. Herkes ölecek. Hepimiz. Her şeyin sonunda düşkünleşeceğini bilmiş olmak sakinleştirdi onu. Derin bir uykuya daldı az sonra. Çalışma odasını aralıklı ve gürültüsüz bir horultu sesi doldurdu. Lucien dönüse düşüncesini açıkladı. Yaptığı iş şerefsizlik. Hem komünistlerle hem Gamalı Haş Teşkilatı'yla ortaklık ediyor. Bu yaptığı işe şerefsizlik denir. Dürüstlük bile yok ortada. Ben acıyorum ona. Son 1 yıldır çok yıprandı. Yaşlanıverdi. Şaşılacak bir şey değil. Polet o yaştaki bir adamı iliklerine kadar boşaltır. Lucien? Lucien kız kardeşine baktı. Janet'i hatırladı birden. Bu sessiz kadınlar yok mu? Janet sevmiyordu ki kendisini. Ağzıyla söylememiş miydi? Her şey bir yana, Janet gibi bir kadın onu, Lucien'i nasıl sever? Birden Dönis'e döndü. Bana da acımalısın sen. Babam belki ölecek, kurtulacak. Ben öyle de değil. Ben sürüneceğim. Tessa o geceyi iyi geçirdi. Akşam yemeğine Polet'i Maxim'e götürdü. Huzurlu bir vurdumdurmazlıkla kankan dansı yapan kızları seyretti. Kızların bacakları tempoyla havaya kalkıyor, tempoyla iniyordu. Hayat buydu onun fikrince. Bu oyuna şampanya içiyor ve hiç sarhoş olmuyordu. Gün boyunca kafasına yerleşen düşünceleri sıyırıp atamıyordu bir türlü. Gece evine döndüğünde saat 2'yi vurdu. Karısı her zamanki gibi yatağa uzanmış, sıcak su tedavisine koyulmuştu. Onu görünce ağlamaya başladı. Geldiğin öyle iyi oldu ki. Çok fenayım ben. Ameli geçecek. Hepsi düzelecek. Doktor ne söyledi? Yakında geçecek. Hayır, geçmiyor. Geçmeyecek. Biliyorum artık. Yakında öleceğim. Hadi hadi saçmalama. Doktoru gördüm. Bu hastalık öldürücü değilmiş ki. Sen bizi, hepimizi mezara götüreceksin. Bak görürsün. Yaşamak istemiyorum zaten. Hiçbir şeye yaramadıktan sonra. Bugün sen geleceksin diye doğrulur gibi olmuştum. Bak şimdi eskisinden beter oldum. Ölümden korkmuyorum Paul. Beni korkutan başka şey. Sen hiçbir şeye inanmıyorsun. Hesap günü gelecek Paul. Çocukların önünde söylemek istemedim. Ama sen nasıl komünistlerle omuz omuza olabilirsin? Nasıl yapabilirsin bunu? Dün gazetede okudum. Neler yapıyorlar bilsen. Malaga'da 8 kiliseyi yakmışlar. Vahşi herifler. Ve sen, benim kocam, onlarla nasıl işbirliği yapabiliyorsun? Tessa soyunup yatağa girdi. Sonra kadın inandırmaya çalışarak. Sanıyor musun ki bu beni üzmüyor? Politika pis bir iş. Pazarlık etmek gerekiyor. Ne yapalım istiyorsun? Ne sen, ne ben kendimiz için istemiyoruz ki parayı. Çocuklar için çalışıyoruz. Daha bu gece 5.000 frank istedi Lucien. O istediği parayı bulamazsa önüne geleni boğazlamaya kalkar. Yaratılışı bu. Ya Dönis? Hiç düşündün mü? O da bir erkeği sevecek günün birinde. Kocasının eline bakmasını istemem. Gururludur. Hayatta parasız kalırsa çılgına döner. Beni anlamaya çalış Ameli. İçimi dökemezsem zaten olacağı kadar küskünüm hayata. Kadın alnından öptü onu. Işığı söndürdü. Tessa sırt üstü yatmıştı. Karanlıkta çevresine bakınıyor, uyuyamayacağını biliyordu. Yanında karısı hafif hafif inliyordu. Ameli diye fısıldadı. Kadın cevap vermedi. Uykusunun arasında inliyor olmalıydı. Tessa gittikçe bunaldığını hissetti. Çok sürmeyecek. Kısa zaman sonra Ameli ölecekti. Kendisi de ölecekti günü gelince. Bir polisi öldüren Leroş'u getirdi gözünün önüne. Herifin kafasını giyotinle kesmişlerdi. Mevsim sonbahardı. Arago bulvarı. Ağaç yaprakları uçuşuyordu ortalıkta. Güneş kocamandı, kıpkırmızı. Laroş bir kadeh rom içmiş, dilini şaplatmış. Her şey boku yedi demişti. Gürültüsüz ve sessiz bir ölümle öleceğini sanmışlardı. Oysa giyotine giderken kıyameti koparmıştı. Sürükleyerek götürdüler. Köpek avlamasını andıran sesler çıkarıyordu. Tessa o sahneyi yeniden yaşar gibi oldu. Ürperdi. Ameli için iş basitti. O cennete de, cehenneme de inanıyordu. Bu inanmışlık onun için bir çıkış yoluydu. Kurtuluştu. Kendisi için çare, belki de acı çekmekti. İnsan bilinçli olursa, cehennemin var olmadığını bilirse, o zaman geriye, mezarın soğukluğundan ve kocaman bir boşluktan başka ne kalıyor? Tessa boğuk bir çığlık kaçırdı ağzından. Karısı uyandı. Paul, neyin var? Ne söyleyeceğini pek bilemeden, kötü bir kabustu, diyebildi ancak.
Bölüm 13. Giulio'nun hakaretler yağdırdığı, Pierre'in olağanüstü bir saygı beslediği sosyalist Viard, dış görünüşüyle biraz berduş ve dalgın bir profesörü andırıyordu. Her yönüyle 19. yüzyılı hatırlatıyordu insana. Geniş kenarlıklı siyah şapkası ve kelebek gözlüğüyle psikolojik analize olan aşırı eğilimi ve cafcaflı konuşması bu havayı uyandırıyordu. Viard, Şalon'da felaket yılı denilen yıl doğmuştu. Prusya askerlerinin kurşunları beşiğinin üzerinde uçuşmuştu. Viard'ın babası inanmış bir cumhuriyetçiydi. Küçük Napolyon'a karşı düzenlenen gösterilere katıldığı için 2 yıl hapiste yatmıştı. Marat, Blanqui ve Delocloze'un adlarını sosyalist devrim müzelerine girişilen tartışmaları Auguste Viard henüz çocukken öğrenmiş ve yaşamıştı. Paris'te Viard Edebiyat Fakültesine girmiş, tarih öğrenimine başlamıştı. Politikaya atılmak isterken sanat onu birdenbire kendi yanına çekivermişti. Belki de hem yaşının hem de yaşadığı devrin icabı böyle olmuştu. Genç öğrenci Quartier Latin'deki bir kahvede yaşlı şair Verlaine'e defalarca rastlamıştı. O sırada Verlaine, yaşlılığın ve tükenmek üzere olan bir ömrün sarhoş çırpınışı içinde, telgraf tellerine takılıp ölen göçmen kuşların çığlığına benzeyen nefis mısralar yazıyordu. Wiart, o ara pek özelliği olmayan bir şiir kitabı da yayınladı. Gazetelere sergileri hakkında yazılar gönderiyordu. Bütün hayali sanat eleştirmeni olmaktı. Ama Dreyfus olayı onu şaşkına çevirdi. Yolunu değiştirdi genç adama. Sosyalist Jure'nin öğrencisi oldu. Yaratılıştan alçak gönüllüydü. Bu yüzden ne iş verseler hayır demiyor, yapıyordu. Küçük dergilere yazıyor, din adamlarına veriştiriyor, ülkenin her köşesini dolaşıp militarizmi kötülüyor ve titreyen sesiyle kadınlar için eşit haklar istiyordu. Boş zamanlarını çok okuyarak değerlendiriyordu. Sanata olan bağlılığı kopmamıştı. Dostları işin içine hafif alay da karıştırarak ona at takmışlardı. Atinalı diyorlardı. İlk büyük savaştan önce milletvekili seçildi. O günlerde de evlendi. Karısı bir doktordu. Wiart'ı mecliste büyük ve önemli işlerde görevlendirmediler. Çeşitli komisyonlarda çalıştı. Özellikle kültür konularında bilgisini çevresindekilere kabul ettirmişti. Büyük kongrelere katıldı. Lenin, Bebel, Plahanov gibi adamları yakından tanıdı. Kesinlikle inanıyordu ki sosyalistler seçimlerde çoğunluğu alırsa sosyal reformların hepsi en kısa yoldan gerçekleştirilebilecekti. O bu hayal kurarken karşısına savaş çıktı. Wiart üzerinde büyük etkisi olmuştu savaşın. Onun kurduğu bütün hayalleri yerle bir etmişti. Buna rağmen Zimmerwald konferansına katılmayı kesinlikle reddetti. İşçi sınıfı milletin karşısına konulmamalıdır diyordu. Ne zaman kutsal birlikten söz edilse o hem irkilir hem duygulanırdı. Kaba haksızlıklara ve sansüre karşı çıkmakla yetiniyordu. Sonra dünya savaş sonrasının fırtınalı yıllarını yaşardı. Wiart Rus devrimini onaylarken komünistleri de suçladı. Biz kendi yolumuzu izlemeliyiz sözünü tekrarlıyordu boyuna. Savaştan sonra kan dökülmesine karşı hıncı daha da artmıştı. İnsanlığın barışçı yollarla gelişeceğine inanıyordu. Yaşı ilerledikçe kıdem aldı, Sosyalist Parti'nin liderlerinden birisi oldu. Gönlü de yaşlanmıştı. İçi kurumuştu artık. Karısı ölüp gitmiş, kızları da evlenmişlerdi. Bir resim sergisini andıran evinde yapayalnız yaşıyordu. Gün geçtikçe daha çok yalnızlık istiyordu. Avilyon'da bahçe içinde bir sayfiye evi vardı. Orada bir sıraya oturup horozların ötüşünü, kurbağaların sesini dinlemeye bayılırdı. Renoir kızının bir portresini yapmıştı. Meclisten dönünce o resmin önüne oturur, tabloda bir reçel sıcaklığıyla yaşayan pembeleri hayranlıkla seyrederdi. Hayatının bu sessiz akışının bozulabileceği kuşkusu artık bütün siyasi yargılarını etkiliyordu. Sağcı karikatüristlerin ağzında kocaman bir bıçakla resimledikleri bu adam aslında evinde pineklemeyi seven zararsız bir kimseydi. Alışkanlıktan olacak eski devrim türkülerini tekrarlayıp duruyordu. Sonra kimseler ummazken bütün hışmıyla denize inermişçesine fırtına geldi. Hayatta aradıkları yeri bulamayan genç insanlar aşırı partilere gönül verdiler. Şubat ayaklanmasında Wiart'ın neredeyse korkudan ödü patlıyordu. Brutal'ün taraftarlarından nefret ediyordu. Ülkenin düzenini bozmuşlardı. Korkusundan Wiart halk cephesinden yana çıktı. Öyle ki komünistlere olan eski düşmanlığını bile unutmuştu. Avilyon'daki evceğizinin, tablolarının, meclisteki yerinin kaygısına düşmüştü. Seçimlerden önceki bir toplantıda komünist sözcülerle birlikte kürsüye çıktı. 10.000'den fazla insan heyecanla alkışladılar onu. Demokrasiden, ücretli tatilden, ülkenin huzurundan dem vurdu. Doğuştan konuşmaya yatkınlığı vardı. Halkın tepkisine göre nasıl davranmak gerektiğini iyi biliyordu. Ölgün sesi sanki değişmiş, canlanıvermişti. Wiart, komşu İspanya'dan, halk cephesinin seçimleri kazandığı İspanya'dan bahsetti. Şimdi dedi, Esramadur köylüleri toprak ağlarından aldıkları toprağı kendileri için ekip biçiyorlar. Kiliselerdeki din kitapları yerini Gönye ve dünya haritasına bıraktı. İşçiler hürriyeti korumak için ateş etmeyi öğreniyorlar. Oradaki bu binlerce insandan cevap geldi sözlerine. Yaşasın halk cephesi. Yukarıda galeride Dönis ve Miko yan yana oturmuşlardı. Miko da kalabalığa katıldı. Bağırıp alkışladı. Sonra gülerek kızın kulağına fısıldadı. Benimki herif için değil, İspanyollar için dedi. Viard'ın peşinden komünist Legro geldi kürsüye. Dönis onu tanımıştı. Ben tanıyorum bu adamı diye söylendi. Geçen günkü toplantıda ona hangi bölgeden olduğunu soran yaralı yüzlü adamdı. Kardeşler dedi Legro. Seçim sandıklarıyla iş bitmiyor. Halk cephesi hükümetine göğüslerimizle siper olmak zorundayız. İş sözle bitmiyor. Davranışımızla göstermeliyiz ki her şeye kararlıyız. Yenmeliyiz kardeşler. Zafer bizim olmalı. Viard Legro'nun elini sıkınca büyük ve coşkun bir alkış koptu. Sanki geçmiş yüzyıl öncüleri ve ütopyacılarıyla kendilerini feda etmeyi göze alan ve hayatı mutlaka değiştirmek isteyen bu insanları selamlıyordu. Dönis ve Miko sokağa çıktılar. Boğucu bir hava vardı. Fırtına yaklaştığını haber veriyordu. Kahve teraslarında sıcağın halsiz düşürdüğü insanlar biraz içiyorlar ve boyuna terlerini kuruluyorlardı. Fajor sokağındaki birlikte gittikleri ilk toplantıdan bu yana sadece 6 hafta geçmişti. Dönis ve Miko eski birer arkadaş gibi davranıyorlardı birbirlerine. Viard güzel konuşmasına konuşuyor dedi Dönis. Eksik bir yanı var ama. Eksikliği şu, söylediğine inanmıyor. Bana sorarsan inanıyor ama tam değil, yarı yarıya inanıyor. Onun durumunu anlıyorum. Bende de oluyor bazen. Tam güvenerek konuştuğum sırada takılırım. Sonra gülerek devam etti. Yalnız ben onun gibi değilim. O kalabalığın önünde konuşuyor, benim hoşuma giden Legro. Söylediği her şeyi inanarak ve inandırarak söylüyor. Zaten insan nasıl konuşuyorsa öyle davranmalı. Peki, sözleri, davranışları birbirine pekiştirmek istesek ne yapmalı? Tam inanırsan olur. Gök gürültüsü geldi birden. Ve sonra yağmur sağanak halinde boşandı. Bir mağazanın kepengine sığındılar. Çok yakındılar birbirlerine. Çevrelerinde yağmurdan, ikide bir çakıp duran şimşekten başka şey yoktu. Onlar yine de fısıltıyla konuşuyorlardı. Dönis kendi hayatını anlatıyordu. Çevrem hep sahtekarlık sarmış. Babamı kötülemek istemiyorum. Ayıp olur. Bazen kendimi mutfakta masa üstünde debelenen bir balık gibi görüyorum. Ama böyle yaşanmaz. Mutlak bir şeyler yapmalıyım. Bana yol gösterin diye söylemiyorum. İçimi döküyorum sadece.